Ayrım 3.
Bu yeniden dağıtım veya değer aktarımı mekanizmaları piyasa süreçleriyle veya devletin aracılığıyla göreli fiyatlarda ve veya mali ve parasal sistemde meydana gelen değişmelerle gerçekleşir ve artığa ilk düzlemde el koymanın sonuçlarını da değiştirmiş olur. Bu yaklaşımın gelir dağılımı incelemeleri bakımından bazı yöntemsel sonuçları vardır. Araştırmanın odak noktası milli gelirin dağılımı yerine ulusal ekonomi içindeki temel bölüşüm ilişkilerinin her birinde yer alan bölüşüm karşıtlıklarını teker teker betimlemeye, ölçmeye ve çözümlemeye kaydırılır. İş gücü ile sermaye, yarıcı ortakçı ile toprak ağası, küçük meta üreticisi köylü ile tüccar, tefeci, az gelişmiş bir kapitalist ekonomide sözü edilen karşıtlıklardır ve gelir dağılım incelemelerinin başlangıç noktasını bu karşıtlıklar oluşturmalıdır. Çözümlemenin ulusal ekonominin tümünü kucaklaması ikinci bölüşüm ilişkilerine geçildiğinde ve bunlar temel bölüşüm ilişkileriyle eklemlendiğinde gerçekleşir. Milli gelirin faktör gelirleri veya gelir tipleri arasındaki dağılımı yukarıda çizdiğimiz çerçeveye ne derecede uyar? Kavramsal olarak üretim faktörlerinin toplumsal sınıflar ile özdeşlik taşımadığı söylenmelidir. Kar, rant, faiz ve ücret gibi aynı terimleri kullansalar bile sınıf payları ile faktör payları yaklaşımları içinde bu terimler aynı içeriği taşımazlar. Marx-Gill ve neoklasik iktisat kuramları arasındaki temel bir ayrılığı temsil eden bu tartışmaya burada girmeyeceğiz. Sorunun Türkiye'deki ampirik boyutları üzerinde kısaca durmakla yetinelim. Son zamanlarda bazı araştırıcılar milli gelirin gelir tiplerine veya faktör gelirlerine göre dağılımını tahmin etmeye başlamışlardır. Kullandıkları ana bölüşüm kategorileri tarım, maaş ve ücretler ile bazen diğer, bazen de rant, faiz, kar diye adlandırılan bir başka gelir türüdür. Bu sonuncu kategori ilk iki gelir grubu hesaplandıktan sonra kalıntı olarak toplam gelirlerden ilk iki grubun toplamı çıkarılarak tahmin edilmektedir. Böyle bir tahmin yöntemi ilk iki grubun hesaplanmasında yapılan bütün hata ve değişmeleri kalıntı olarak saptanan gelir grubuna yansıtır. Ayrıca bu diğerleri kategorisi bünyesinde kit karlarından işportacı gelirlerine, sanayi karlardan doktor ve avukat gelirlerine kadar çok karmaşık gelir türlerini içermekte olduğu için bunu bir sınıf payı olarak yorumlayamayız. Keza tarım gelirleri de bu yaklaşımda bir sınıf payı değil, bir sektörel katma değerdir. Dolayısıyla bu hesaplamanın sınıflar arası bölüşüm karşıtlıklarını temsil etmesi söz konusu değildir. Bu çalışmada Türkiye bağlamında bölüşüm ilişkilerinin incelenmesine esas oluşturacak sınıfsal çerçeve, bölüşüm dinamiklerini belirleyen mekanizmalar ve kullanılan göstergelerle birlikte tablo 1'de sunuluyor. Bu çerçevenin oluşturulmasında kavramsal ve kuramsal tutarlılık ile incelenen konunun gerektirdiği ampirik işlevsellik arasında belli bir uzlaşma arandı. Toplumsal sınıf, grup ve tabakaların tanımlanması çok yüksek bir soyutlama düzeyinde yer alan maddeci tarih görüşü çerçevesinde yapılırken, kısa dönemli iktisat politikalarının etkilerini de kavramayı hedefleyen ve sınıfları ilgilendiren bölüşüm göstergelerinin inşası çok daha düşük bir soyutlama düzeyine gerek duyar. Bu farklı düzeyleri birleştirmeye çalışan bizimki gibi bir inceleme ise ne kuramsal ve kavramsal safiyetin bekçilerini ne de ampirisist eğilimle nicel iktisatçıları tatmin edecektir. Yine de bu türden bir uzlaştırma çabasının yararlı olduğunu sanıyorum. Tablo 1'in Türkiye için çizdiği çerçeve temel bölüşüm ilişkileri tarafından tanımlanan 3 üretim ilişkisini kapitalist, yarı feodal ilişkileri ve küçük meta üretimini ortaya koyuyor ve 3 grup toplumsal sınıf dualitesinin türetilmesine imkan veriyor. İşçi sınıfı kapitalist sınıf, bağımlı yarıcı ortakçı köylülük ile toprak ağları ve bağımsız piyasaya dönük köylülük ile tüccar tefeci. Bu çerçevede küçük meta üretimi katıksız biçimi içinde, yani ücretli işçiliğin ve toprak kiralamanın hiç gözlenilmediği bir çerçevede ele alınmış. Kent ekonomisi içinde küçük meta üretiminin yaygın olduğu alanlar dikkate alınmamış ve körlülük ile karşıtlık ilişkileri içinde bulunan tüccar tefeci sermayesinin pre-kapitalist biçimler içinde ayrı bir sınıf olarak var olduğu ve bu nedenle burjuvazinin bir alt grubunu oluşturmadığı varsayılmıştır. Kuramsal bağlamda tartışılması gereken husus şudur. Piyasaya dönük köylü, ürün, girdi ve kredi piyasalarında tüccar tefeci ikilisi yerine burjuvazinin alt gruplarını oluşturan modern sermaye grupları ile ticari, mali ve sanayi sermaye ile dönüşüm karşıtlıkları içinde ise küçük meta üretiminden hala katıksız bir üretim ilişkisi olarak söz edebilir miyiz? Yoksa küçük meta üretiminden yarı kapitalist bir ilişkiye geçiş mi söz konusu olmaktadır? 20 yıl önce tarımda üretim ilişkilerini tartıştığımızda dikkate alınmayan bu sorunu yeniden gündeme getirmekte yarar vardır. Ne var ki bu ayrım küçük meta üretimi ile ilgili nicel bölüşüm göstergelerini saptamaya başladığımızda yani vampirik düzlemde izlenemeyecektir. Türkiye'de temel bölüşüm ilişkilerinde meydana gelen değişmelerin tahmin edilmesinde tablo 1'in üst bölümünde özetlenen ve ileride ayrıca geliştirilecek olan nicel göstergeler inşa edilecek ve bunların seyri bölüşüm karşıtlığı içinde olan toplumsal sınıflar arasındaki gelir dağılımı değişmeleri olarak yorumlanacaktır. Sadece yarı feodal bölüşüm ilişkileri için önerilen toprak kirası göstergeleri sürekli verilerin bulunamaması nedeniyle inşa edilemiyor. Tablo 1. Türkiye'de bölüşüm ilişkilerinin sınıfsal çerçevesi. Temel bölüşüm ilişkileri. Üretim ilişkileri. Kapitalist. Toplumsal sınıflar. İşçi sınıfı ve burjuvazi. Mekanizmalar. İş gücü piyasası, bu piyasanın kurumsal düzenlenmesi. Göstergeler, ücret katma değer oranı, reel ücretler, emek verimi ilişkisi. Ek saptamalar, özel kamusal sektör, kapitalist çiftçi ayrımları. Üretim ilişkileri, basit meta üretimi. Toplumsal sınıflar, köylü ve tüccar. Mekanizmalar, tarımsal ürün ve girdi piyasaları, destek politikaları, göstergeler, iç ticaret hadleri, ticari marjlar, ek saptamalar, tefecilik ve mali sermaye, kamu kredi destekleri, üretim ilişkileri, yarı feodal, toplumsal sınıflar, ortakçı, kiracı, köylü ve toprak ağası, mekanizmalar, toprak kiralama süreçleri, piyasa dışı bağımlılıklar, göstergeler, toprak kirası, tarımsal katma değer, dönüm başına reel kira, ek saptamalar, yarı feodal olmayan kiracılık türleri hariç. İkincil bölüşüm ilişkileri, sosyal grup, tabakalar, sanayi sermayesi, kapitalist çiftçilik, ikincil bölüşüme ilişkin mekanizmalar ve kategorileri, nihai ürün ile maliyet ögeleri arasındaki güveni fiyatlar, bunları etkileyen politikalar, fiyat dışı sübvansiyon teşvikler, dolaysız vergiler, kredi faizleri, sosyal grup tabakalar, ticari sermaye, ikinci bölüşüme ilişkin mekanizmalar ve kategorileri, ticari marjlar, bu marjları yansıtan güveni fiyatlar ve ilgili politikalar, dolaysız vergiler, teşvikler, kredi faizleri, dış ticaret teşvik ve sübvansiyonları, döviz kuru. Sosyal grup tabakalar, mali sermaye. İkinci bölüşüme ilişkin mekanizmalar ve kategorileri, finansal aktif ve pasiflerin getiri maliyet oranları arasındaki göreli marjlar, çeşitli faiz oranları, mali sistemin kurumsal parametreleri, dolaysız vergiler, mali işlemlerle ilgili vergiler. Sosyal grup tabakalar, rantiyeler, tarım dışı. İkinci bölüşüme ilişkin mekanizmalar ve kategorileri, gayrimenkul fiyatları ve kiraları, mevduat, döviz, altın ve menkul sermaye üzerindeki nominal ve reel getiri hadleri, rant türü gelirleri üzerindeki vergiler. Sosyal grup tabakalar, profesyonel gruplar. İkincil bölüşüme ilişkin mekanizmalar ve kategorileri, uzmanlaşmış nitelikli hizmet piyasaları, giriş güçlüklerine bağlı kıtlık rantları, sosyal grup tabakalar, bürokrasi, ikincil bölüşüme ilişkin mekanizmalar ve kategorileri, memur maaşları, maaş dışı reel gelir türleri, sosyal grup tabakalar, esnaf, zanaatkar, ikincil bölüşüme ilişkin mekanizmalar ve kategorileri, küçük meta üretimi ve ticari sermayeyi etkileyen değişkenler ve süreçler belli farklarla, sosyal grup tabakalar, marjinal nüfus, ikincil bölüşüme ilişkin mekanizmalar ve kategorileri, belirsiz, yer yer esnaf, zanaatkarla benzerlik. Tablo 1'in alt bölümünde çerçevesi çizilen ikincil tali bölüşüm ilişkileri 8 toplumsal grup tabakanın tanımlanmasına imkan veriyor. Bunların 3'ü kapitalist sınıfın artım paylaşımı üzerinde belli pazarlık, rekabet, çatışma ilişkileri içinde karşı karşıya gelebilen alt grupları olarak görülmelidir. Sanayi, tarımsal, ticari ve mali sermaye. Kökenleri ve bileşimi. Çok belirli olmayan rantiyelerinde 4. bir grup olarak aynı paylaşım çekişmesi içinde yer aldığı söylenmelidir. Bu 4 grubun geniş anlamda burjuvazi oluşturduğunu da söyleyebiliriz. Ara tabakalar ise bürokrasi, profesyonel gruplar, genellikle esnaf, zanaatkar yaftası altında toplanan kentsel küçük üreticiler, küçük ticaret grubu ve marjinallerden oluşuyor. Dipnot 1. Ara tabakalara ilişkin sürekli bölüşüm göstergelerinin bürokrasi dışında pek de mümkün olmadığını ifade edelim. Kentsel küçük üretici sanatkar grubunu dışlarsak, dolaysız üreticilerin dışında yer alan bu tabakalar, bürokrasinin üst dilimleri ile profesyonel gruplar ve esnaf sanatkarlarla marjinal nüfus arasında geçişler olduğunu da söylemeliyiz. Esasen bir gruptan diğerine kaymalar, bir ailede farklı gruplara mensup bireylerin bulunması veya tek bir bireyin dahi farklı zamanlar içinde veya belli bir anda birden fazla grupta yer alması, kapitalist bir ortamda yaygın olarak gözlenen durumlardır. Yine de grup ve tabakalarımız arasındaki sınırların işlevsel açıdan rahatlıkla çizilebileceğini belirtelim. Bu özellikler belli ekonomik konjonktürler içinde veya belli politikalara karşı ortak ekonomik çıkarların oluşmasına, bunların böylece algılanmasına ve kavranmasına ve belli durumlarda ve zamanlarda grup tabakalara özgü ideolojik ve davranışsal normların dahi ortaya çıkmasına yol açabilir. İkincil bölüşüm ilişkilerinin oluşmasında devletin denetimi veya egemenliği altındaki mali finansal değişkenler belirleyici roller oynar. Profesyonel gruplar, esnaf sanatkarlar ve marjinal nüfusun belli kesimleri için belirli hizmetlere ve mallara ait piyasaların özellikleri bölüşüm değişkenlerini belirler. Görev fiyatlardaki değişmelerin bir bölümü, ikincil bölüşüm ilişkileri bakımından büyük önem taşır. Ancak görev fiyatların bölüşüm etkilerinin yokluğu veya varlığı, temel ve ikincil bölüşüm ilişkileri arasındaki sınırı oluşturmaz. Bu sınır çizgisinin artığa el koyma ve artığın yeniden paylaşım arasındaki farklarla belirlendiğini tekrar vurgulayalım. Bazı temel bölüşüm ilişkilerini görev fiyat yapılarından ve hareketlerinden soyutlamak mümkün değildir. Nominal ücretleri reel ücretlere indirgerken ücret mallarının fiyat endeksleri kullanılabilir. Katma değer içindeki ücret payını katma değeri oluşturan ürün ve girdilerle ilgili göreli fiyat hareketleri de etkiler ve iç ticaret adilleri tanımı gereği göreli fiyatlardan oluşur. İkincil bölüşüm ilişkileri bağlamında burada kastettiğimiz göreli fiyat hareketleri temel bölüşümün üstüne eklenen ilave değer aktarımlarını kapsar ve bunları bölüşüm etkileri içinde ve ayrıca ele almak yararlı olacaktır. Bu sorunu biraz açalım. Göreli fiyat hareketleri bölüşüm bağlantılarını kavrayabilmek için Türkiye ekonomisinin çeşitli kesimlerindeki piyasa anatomilerini ve fiyatlama davranışlarını saptamak ve çözümlemek gerekir. Fiyat davranışlarını iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi bazen marka fiyatlama diye de anılan ve kısaca maliyet artı kar ifadesiyle özetlenebilen fiyatlamalardır. Bu tür fiyat saptanması esas olarak özel sanayide geçerlidir. Satış fiyatı değişken üretim maliyetleri ile belli ve istikrarlı bir kar markup katsayısının çarpımından oluşur. Diyelim talep oynamaları ile bozulan piyasa dengesi stoklardan veya üretimden kaynaklanan miktar hareketliği ile gerçekleşir. Fiyatlar ise maliyetlere bağlı olarak istikrarlı kalır. Fiyat oynamaları ise maliyet hareketlerine bağlıdır. Kit fiyatları, yerli girdilerin, döviz kuru ve dünya fiyatları ithal malı girdilerin maliyetlerini belirlerler ve bu tür maliyet fiyat hareketlerinin kaynaklarını oluştururlar. Bunlara en temel girdinin maliyetini oluşturan ücret hareketlerini eklemek gerekir. Bazı yorumlara göre kısa dönemli işletme sermayesinin finansman maliyetini oluşturduğu için kredi faiz oranlarındaki değişmeler de maliyetlerden kaynaklanan fiyat oynamalarına katkı yapar. Fiyatlama davranışlarında gözlenen diğer temel ilkeyi esnek fiyatlama ifadesiyle nitelendirebiliriz. Bu tür fiyatlama, destekleme politikalarının dışında kalan tarım ürünlerinde ithal edilen tüketim mallarında ithalatçı ile üretici kullanıcının farklı olduğu ve fiyatları devletçe denetlenmeyen diğer ithal mallarında geçerlidir. Kısa dönemli arzın sabit kabul edildiği bu durumlarda talep hareketleri ile bozulan piyasa dengesi fiyat oynamaları ile yeniden sağlanır. Bu iki temel fiyatlama davranışına kamu otoritelerince saptanan veya denetlenen fiyatlara ve döviz kuru ve dolaylı vergiler, sübvansiyonlar aracılığıyla iç fiyatlara dönüştürülen dünya fiyatlarını eklemek gerekir. Herhangi bir mal grubunda gözlenen fiyat hareketleri, maliyetlerden kaynaklanan fiyat oynamaları ile maliyetlerin üstüne binen artıktaki oynamalara ayrıştırılabilir. Gelir dağılımı sonuçlara önem taşıyan göreli fiyat oynamaları bu ikinci grupta yer alır. Bunlar Türkiye gibi bir ekonomide çeşitli devlet müdahaleleri, piyasa belirsizlikleri ve aksaklıkları nedeniyle çeşitli endüstri ve faaliyet kollarında getiri oranlarının sık sık değişmesi ve birbirinden farklılaşması sonucunu doğurur. İkincil bölüşüm ilişkilerinin göreli fiyat hareketleriyle etkilenmesi esas olarak böyle gerçekleşir. Fiyatlama davranışları üzerinde yapılan gerçekçi olmayan varsayımların doğuracağı yanlış sonuçları örnek olarak sık sık polemik konusu olan koruma rantları tartışmalarını ele alalım. Rant arayıcıları diye adlandırılan bir grubun davranışları üzerine inşa edilen kuramsal yaklaşımlar, bu grubu temsil eden ithalatçıların tamamen yukarıda sözü geçen esnek fiyatlama ilkesine bağımlı olduklarını varsayar. Kotalara ve aşırı değerli döviz kuruna dayalı bir dış ticaret rejiminde ithal malları hem ucuz hem de kıttır ve bunları aşırı rantlar içeren fiyatlarla satan ithalatçılar ihya olur. Tüketim malları ithalatında eğer fiyat denetimi yoksa ve etkisizse kabul edilebilecek olan bu çözümleme maliyet artı kar fiyatlama ilkesine tabi olan sanayinin ara mallarına ilişkin ithalatta özellikle ithalatçı, sanayici veya devletse geçerliliğini yitirir. Böyle bir durumda ucuz ithal girdisi ilgili sanayinin göreli fiyatını doğrudan bir bölüşüm etkisi yaratmadan düşük tutar. Yatırım malları ithalatındaki ucuzluk da doğrudan gelir dağılımını değil, sermaye birikimini, teknik seçimini ve dolayısıyla kaynak tahsisini etkiler. Esas olarak tüketim malları ithalatıyla sınırlı bir durumu genelleyerek Türkiye'de ithal rantlarının milli hasılanın %15'ine el koyduğunu ileri süren Ann Kruger ve takipçilerinin savları bu nedenle kabul edilemez. Dipnot 2. Tablo 1'de ortaya konan çerçeveden hareketle ve orada önerilen göstergeleri geliştirerek 1970'li yılların sonları ile 1980'li yılların sonları arasında temel ve ikincil bölüşüm ilişkilerinde gözlenen değişmeleri çözümlemeye şimdi başlayabiliriz. 2. Ücretli emek ve sermaye. Yukarıda da tartıştığımız gibi kapitalist üretim biçimi ile ilgili temel bölüşüm ilişkisi iş gücü ile sermaye arasındaki karşıtlığı yansıtır. elimizdeki nicel veriler dikkate alındığında bu ilişkiyi temsil eden en uygun göstergenin katma değer içinde ücret payı olduğu söylenmelidir. Katma değerin doğrudan hesaplanması mümkün değilse ancak saatlik, gündelik, aylık, yıllık ücretlerle ilgili zaman serileri varsa reel ücretleri de hesaplayarak alternatif bir gösterge olarak kullanabiliriz. Ancak reel ücretler işçi sınıfının ekonomik durumunun mutlak bir göstergesidir. Burjuvazi karşısındaki göreli durumunun değil. İstihdam üretim dolayısıyla emek verimi ile ilgili ek bilgiler bulunabilirse reel ücret serilerini iş gücü sermaye arasındaki ilişkilere ışık tutacak biçimde yorumlamak mümkün olabilir. Tablo 2. Ücret göstergeleri 1976-1989. Reel ücret göstergeleri. Yıllar 1976. SSK'lılar 100. Ücretliler 100. İmalat sanayi, kamu 100, özel 100, toplam 100. Ücret bölü katma değer %. İmalat sanayi, kamu 27.5, özel 34.8, toplam 31.7. İmalat sanayi göstergeleri, emek verimi, kamu 100, özel 100, istihdam kamu 100, özel 100. 1977. Reel ücret göstergeleri SSK'lılar 102.4. Ücretliler 100. İmalat sanayi kamu 130.7, özel 112.7, toplam 120.1. Ücret bölü katma değer %. İmalat sanayi kamu 40.4, özel 34.6, toplam 36.9. İmalat sanayi göstergeleri emek verimi kamu 87.4, özel 111.1. İstihdam kamu 112.2, özel 99.0. 1978. Reel ücret göstergeleri SSK'lılar 95.2, ücretliler 133.0, imalat sanayi kamu 136.2, özel 110.9, toplam 120.6. Ücret bölü katma değer %. İmalat sanayi kamu 46.3, özel 33.1, toplam 37.7. İmalat sanayi göstergeleri emek verimi kamu 73.1, özel 105.1, istihdam kamu 112.8, özel 108.9. 1979. Reel ücret göstergeleri SSK'lılar 82.3, ücretliler 99.9, imalat sanayi kamu 126.6, özel 103.9, toplam 116.4.